Uzun bir yaz arasından sonra Prefields'tan herkese merhaba. Bizi özlediniz mi bilmiyoruz ama biz mikrofonu çok özledik. Ligde ilk düdüğe saatler kala Double O Talking'de ikinci sezonu resmi olarak açmış bulunuyoruz. Oğuzhan, selam öncelikle. Biz sürekli iletişim halindeyiz fakat mikrofon başına bayağıdır geçmedik. Yaz arasından sonra düşüncelerinle başlayalım. Hem Prefields'tan hem yeni sezondan neler bekliyorsun? Takipçilerimiz neler beklemeli?
Öncelikle Okan merhaba. Dediğin gibi mikrofonu özledik. Hatta yani ne yapsak diye düşünürken bu iki aylık süreçte onu mu yapalım, bunu mu yapalım diye düşündük. Ama bir türlü mikrofonun başına geçemedik. Saçma sapan şeyler yaşadık. Biliyorsun benim iki kulağımın da duymadığı bir dönem olmuştu. Hatta şey diyordum, hani kaydı alsak bile kurguyu nasıl yapacağız duymadan, bunu düşünmüştüm. Sonra tamamen yönümüzü bu zaten cepte deyip İşin biraz daha tasarım boyutuna çevirdik. Bu sene biraz daha Prefields böyle her yere atlayan, hatta nasıl diyeyim, bu süreçte de benim yaşadıklarımı da biliyorsun. Medyanın içinde başvurular olmuyor falan filan. Biraz daha sert bir sezon olacak. Bunu da buradan söyleyebilirim. Lafımı esirgemeyi düşünmüyorum ben bu sene. Yaptığımız işi de keyifli yapıyoruz. İşimize de güveniyoruz. Gayet daha hareketli, daha canlı bir sezon olacak diye bekliyorum. Bunun dışında tabii Premier Lig'in başlamasını, ya şu an iki gün diyelim, bir gün diyelim. Beni şaşırtan takımlar da var, heyecanlandıran takımlar da var. Sen söyle, nereden başlayalım?
Yani kayda girmeden önce de konuştuk. Bu kayıtta biz biraz rastgele böyle aklımıza ne gelirse, kafamızdan geçen böyle bir FM oynuyormuş misali, nereden tutarsak oradan başladığımız, nerede bitirirsek orada bıraktığımız bir kayıt olsun diye konuştuk. Yani öncelikle seçmek istediğin bir kulüp var mı? Yoksa Premier Lig'in gidişatı, transferler, yani ben şeyden başlamak istiyorum. En son bir ara son rakamları kontrol etmedim ama transfere harcanan paralarda en yakın takipçisinin iki katından daha fazla para harcanmış bir Premier Lig mevcuttu. Yani dünyanın merkezi neresi diye Nasrettin Hoca'ya sorsalar İngiltere diyebilir, İngiltere'deki herhangi bir şehri söyleyebilirdi. İnanılmaz bir para akışı. Bambaşka bir boyuta geçmiş bir Premier Lig. Yani önce buradan başlayalım, sonra transferlere gidelim istersen.
Ya kesinlikle mantıklı bir giriş olur. Bir de işin diğer tarafı Okan, biliyorsun bu koronadan sonra bir zarar da açıklandı. Yani Premier Lig genelinde akıl almaz bir para kaybı da var. Ama kulüpler biraz daha genç isimlere yönelik hamleler yapıyor bu sene. Ya da benim sevmediğim, hatta tuttuğum takımın da transfer şekli bu sezon öyleydi, diğer rakiplerinden oyuncu almaya yönelik. Daha doğrusu dünya futbolu buna geldi artık. Yani o oyuncu o takımın formasını giyer mi diye sormak yerine adamın imza attığını görüyoruz. Olay biraz şaşırtıyor beni ama daha çok şaşırtan konu bizim belki yıllarca eleştirdiğimiz, belki bir yıldır kayıt alıyoruz ama Premier Lig'i izlediğimizden beri lige çıkan takımların saçma sapan para harcamalarını belki biraz daha doğru hamleler yapıyorlar artık ama yine çok para harcıyorlar ve nasıl bir beklentiyle bunları yaptıklarını bilmiyorum. Hatta bunun en büyük örneği bu sene Nottingham Forest. Ligde olması bizi sevindirdi ama yani çok çılgınca para harcanıyor. Aynı şekilde Arsenal da habire para harcıyor. Oyuncu satışı gerçekten sadece bedelsiz giden oyuncular var. 3-5 tane de isim gidecek, işte onları bekliyoruz. Genel olarak hareketli geçiyor. Beni işte dediğim gibi heyecanlandıran takımlar, bilmiyorum, direkt saymaya başlayayım mı? Şu beni heyecanlandırdı, bu beni heyecanlandırdı diye.
Yani sen ona başlamadan önce ben şuna değineceğim. Nottingham Forest'ın bu kadar para harcamasına değindin ama bir yandan da ben ona saygı duymaya başlıyorum. Neden saygı duymaya başlıyorum? Onu özetle söyleyeyim. Yani İşte Norwich örneği, Fulham örneği, böyle daha rakamını arttırabileceğimiz çok takım var geçmişten bugüne. Bir dönem Acun'un satın almasından böyle bir 5-10 yıl önce Hull City örneği var. Yani lige çıkıyorlar, iniyorlar. Asansör takım dediğimiz Türkiye tabiriyle takımlar halindeydiler. Nottingham Forest bence büyük oynuyor. Yani kalacaksak tam kalalım. Öyle asansör olmakla işte bir yıl aşağı bir yukarıyla uğraşmayalım. Zaten çok bekledik. Bizim adımız yeter kafasıyla bizi arattılar gibi. doğru hamleler de yapıyorlar. Bakalım onlar ne gösterecek? Oradan geç istersen seni heyecanlandıranlara ki herhalde Arsenal'in bu yaz seni bayağı heyecanlandırdığını düşünüyorum ben.
Kesinlikle öyle. Hatta biliyorsun ben bir Gabriel Jesus düşmanıyımdır. Ama sözlerimi yutacağım galiba. Çünkü sanki o Guardiola sistemin dışında daha bir özgür, yani Arteta'ya daha bir özgürlük bulacak, ileride uçta daha iyi bir performans gösterecek umuduna kapılmaya başladım. Ama yine aynı şekilde bir Arsenal'lı olarak beni en çok etkileyen takım Tottenham oldu. Hatta kayda başlamadan önce seninle de şunu konuşmuştuk. Dinleyenlerle de paylaşalım. Herkes diğer takımları konuşuyor ama Tottenham'ı kimse konuşmuyor demiştim. Sen de alttan Conte geliyor demiştin. Hani Conte'nin transfer politikası daha böyle nokta atışı. Şu an ya işi bildiğini ve artık sistem tamamen bana ait. Ligin ortasında değiliz, ligin başındayız. Bu işi benim istediğim gibi yapalım diyor bence. Ve gayet iyi bir kadro kurdu. Aynı şekilde dediğim gibi Arsenal da doğru noktalara transferler yaptı. Ben daha çok gidecek isimlere odaklanıyorum şu an. Çünkü benim biliyorsun ara ara çıldırdığım o Mehmet Demirkol gibi delirdiğim anlarda sürekli bu adam niye oynuyor ya? Yani bu adam hala Arsenal'da kalabilir mi sorularını sormak istemiyorum bazı oyuncuların üstünden. Asıl ben bir bombayla, yani beni heyecanlandırdı ama senin de düşüncelerini merak ediyorum. Raheem Sterling gerçekten Chelsea'nin kurtarıcısı olur mu? Yani bu isim Sterling'e bu kadar beklenti doğru mu sence?
Şöyle başlayayım ben o zaman bu soruna cevaba. Bizim geçen sezon Double O Talking'de bir mottomuz vardı. Gidişat Jordan Ibe diye. Yani Raheem Sterling için gidişat Jordan Ibe mi olacak? Yoksa Raheem Sterling Gabriel Jesus'tan beklediğin gibi, göstermeye başladığı gibi Guardiola'dan kurtulduktan sonra bir anka kuşu gibi parlayacak mı? Aslında oraya bakmak lazım. Ki Londra'dan aldın. Londra'da gerçekten bu yaz enteresan bir transfer sezonu geçiyor. Tüm Londra kulüpleri delirmiş durumda. Özellikle işte Tottenham, Chelsea, Arsenal. Yani Manchester'a artık bir Merseyside'a, Liverpool'a bir sakin olun bakalım. Biz yeni gelmedik, geri geldik mesajı vermeye başladılar. Tabii Chelsea'ye dönersek, Sterling'e dönersek, yani onun için kariyer çok uzun anlatılacak bir kariyer değil. Liverpool'dan geliş, City'de bir Guardiola dönemi. Zaten orada inişler, çıkışlar, çok sezon defolup gidecek, çok sezon geri gelecek dedikoduları vesaire derken en sonunda geçen sezon zaten bunu birkaç kayıtta çok uzun konuştuk. Sterling artık City'de macerasını tamamladı derken evet, maceranın tamamlandığı, resmiyete kavuştu, Chelsea'ye gitti ama işte geldiğin nokta doğru. Hani Sterling çok yetenekli bir oyuncu, çok özel bir oyuncu ama bir takım oyuncusu mu? İşte Guardiola takım oyuncusu olsa ondan vazgeçer miydi vesaire. Yani basında konuşulanları da sürekli çeviriyoruz, okuyucularımıza aktarmaya çalışıyoruz. Ve Premier Lig'in eski oyuncularından, eski yöneticilerinden, eski menajerlerinden sürekli demeçler paylaşıyoruz. Yani beklentiler çok yüksek. Sterling beklentileri karşılarsa bambaşka bir kariyer hikayesi yazmaya başlayacak kendisi için. Ama beklentileri karşılayamazsa da gidişat Jordan Ibe gibi bir hikaye olur mu? O beni korkutmuyor değil. Çünkü oyun tarzları, işte fiziksel yapıları şeyi dışarıda tutuyorum tabii. Ibe'ın Türkiye'de Adana'daki fiziğini falan görenler olduysa onu dışarıda tutuyorum. Beşiktaş eşleşmesi üzerinden söyleyeyim onu. Yani sen neler bekliyorsun Sterling'den? Öyle devam edelim.
Ya ben Sterling'in senin dediğin gibi kırılgan yapısı, sürekli bir öyle bir böyle yapısının dışında gerçekten istatistik yardımıyla Manchester City için son 2 yıldır çok üst düzey bir performans gösteriyor ama bunda hep şu soru var ya, yani gidip Lacazette'i de Manchester City'ye koysak Arsenal'a göre istatistik yardı daha iyi olabilir. Benim burada tek korktuğum şey, evet Sterling geçmişe oranla daha bilinçli, işte oyuncuların sürekli İngiltere kaptanlığı döneminden örnekler vermesi, işte sürekli kazanmak istemesi. Ama şu var, Manchester City zaten kazanan bir takımdı. Ve Sterling o bulduğu alanı, daha doğrusu yakaladığı zamanlarda Guardiola ile o son dönemlerindeki, yani yedek mi kalıyor, gidiyor mu, geliyor mu diyaloglarından önce o özgürlük alanında çok iyiydi. Şimdi Chelsea'de beni düşündüren şey Okan. Evet, Sterling çok yetenekli senin dediğin gibi ama mesela geçen sene de Lukaku geldiğinde herkes şunu demişti. Arkanıza yaslanan Lukaku geldi. Hatta biz bile buna ara ara kapıldık. Çünkü Lukaku'nun Inter'deki performansıyla beklenti çok büyümüştü. Ama Lukaku'nun her ne kadar hayal kırıklığı yaratsa bile Lukaku geldiğinde evet diyor diyebiliriz bence. Lukaku geldi bir arkamıza yaslanan ama Sterling'de bu kadar rahatlık hani hücum hattındaki diğer isimlere baktığımızda zaten bunu sürekli söylüyoruz. Hala söylüyorum ben bunu. Sen de söyler misin bilmiyorum ama Kai Havertz eğer en ileri uçta oynayacaksa bence Sterling'e de yazık olur. Evet belki çok iyi bir bağlantı oyunu oynayabilirler. Belki aralarındaki kimyayla Sterling belki daha çok boşluk bulabilir. Bunlar bir seçenek ama takım olarak büyük bir eksiklik var. Yani şu an Chelsea'nin görüntüsü bana sorarsan 2 yıl önceki Arsenal gibi geliyor. Savunma hattındaki işte kaybı zaten evet hamle geliyor şu an. İşte bugün de konuşuluyor Brighton'dan transfer oluyor mu olmuyor mu geliyor mu falan filan. Hani Koulibaly geldi ama gidecek oyuncular da çok adı ortada. Gidenler zaten biliniyor. Büyük bir kaos var Chelsea'de. Bence Tuchel memnun değil bu yaz transfer döneminde. Yeterli bulduğunu düşünmüyorum ki bu kadar koşturuyorlar hala. Mevcut kadrosunu da şu an hani Tottenham örneğini verdik. Tottenham'ın kadrosu çok üstün kalıyor şu an ve sürekli birlikte oynayan bir takım. Liverpool sürekli birlikte oynayan bir takım. City hani kaybettiği oyunculara bakıyoruz. Evet değerli oyuncular mı? Değerli oyuncular ama getirdiği oyuncular da çok değerli. Hani bir düzen var ve bu şekilde devam ediyor. Chelsea'de şu an bir kaos var. Bir düzensizlik var. Yani sanki bir parçanın yani bir bütünün bütün parçalarında bir sıkıntı var gibi geliyor ve Timo Werner problemleri de devam ediyor zaten. Yani Chelsea'de durum böyle. Chelsea beni biraz şeyden korkutuyor dediğim gibi. Yani Sterling'e bu kadar ihtiyaç duyulup bu kadar yüceltip hayal kırıklığı olmasından çekiniyorum ben.
Ya Chelsea'de şöyle bir şey söylemek lazım. Ben tam olarak o kadar karamsar değilim ama umutlu da değilim. Chelsea'yi şöyle birkaç hafta rekabetçi, mücadeleci maçlarda Tuchel nasıl bir yapı organize edecek, kimin üzerine oyunu ne şekilde kurgulayacak bunlar çok önemli detaylar. Ya yeni yönetimin ama parayı harcamaktan çekinmemesi işte Kukureya transferi oldu olacak konu noktasındayız. Fabrizio Romano oldu bile noktasında ki biliyorsunuz o söylediyse genelde olur. Koulibaly geldi. Koulibaly zaten bir general. İhtiyaçları da vardı. Bir yandan tabii Rüdiger'i kaybetmiş bir takım için. Olabilecek bence piyasadaki en ideal transferlerden biri. Keşke daha önce gelseydi. O ayrı bir boyut ama yani tabii Chelsea'yi dediğim gibi biraz izledikten sonra ne bekleyelim ne beklemeyelim noktasına geleceğimizi düşünüyorum ben. Arsenal Tottenham kıyasında Chelsea kapalı kutu noktasına daha net olan taraf. Biraz oyunu görmek, biraz oyunu izlemek şart o konuda netim yani ben. Peki buradan kime geçelim? Buradan kimi konuşalım? Ne diyorsun?
Yani United konuşalım mı bir uzun bir yerden sonra?
Özledik mi? Özledik mi kaostan bahsetmeyi, kaosu konuşmayı?
Ya dertleri bitmiyor şu an. Gerçekten şaka gibi. Ya hamleler kötü değil. Evet hamleler iyi de yani o benim nasıl diyeyim bilmiyorum. Bu kadar kolay bir değişim olsaydı oyuncu kadrosunda ya da mental anlamda. Hani bir hoca geldi her şey değişti algısı var şu an. 2-3 eklemeyle. Ama kaç hoca geldi kaç hoca gitti. Erik ten Hag biraz da agresif bu konuda. Hatta hazırlık maçından sonra Cristiano Ronaldo'nun sahaya erken terk etmesinden sonra da bir öfke püskürdü. Burada bütün takım duruyor. Herkes durmalı. Kimse gidemez gibi açıklamalarda bulundu. Yani bilmiyorum. Ronaldo büyük bir kaos. Ortalıkta Ronaldo'nun işte çok verimli olup takımı verimsiz olduğu şeyler, videolar çıkıyor, içerikler çıkıyor. Ki bu doğru zaten. Takım geneli zaten uzun zamandır formsuz ve verimsiz. Ama ya bir sezona başlarken bakın benim anlamadığım olay şu. Her ne kadar büyük bir problem olsa da United belki kaybetmek istemiyor, belki faydalanmak istiyor, belki bir ufak da olsa gelir hedefliyor. Ne istediklerini bilmiyorum ama yıllardır süren bir kaos var. Ki sen de bunu vurguladın, kaosu özledik mi diye. Ve yeni bir sezona giriyorsun. Çok umut vadeden bir kariyer planı, nasıl diyeyim, kendini bir noktaya kadar kanıtlamış, işte asistanlık döneminden hocalık dönemine kadar ve gelişi büyük bir olay yaratan Erik ten Hag geliyor. Ve yine bir kaos yaşanıyor kulübün içinde. Yani o oyuncu bunu işte kaptanlık kimin olacak, Ronaldo gidecek mi, adam kaptanlığı çözdü, devam edeceğiz dedi, Ronaldo'nun durumu belirsiz diyor, adam açıklama yapamıyor. Yani sen bir menajerle bir tarihi tekrar yaşatmak isterken, tekrar eski günlerimize dönelim derken böyle mi girmek istersin yeni sezonu?
Yani tamamen benim aklıma geçtiğimiz sezon başına dönelim. Nuno Espirito Santo, Harry Kane krizi, yani Espirito Santo'nun kucağında patlayan Harry Kane krizi geliyor benim aklıma. Ki onun da hocanın gidişini ne kadar hızlandırdığını hatırlıyordur ligi takip eden, bizi takip eden dinleyicilerimiz. Bu yani Harry Kane Tottenham için çok büyük bir figür ama burada konuşulan olayın büyüklüğü de Manchester'ın içinde bulunduğu kaos, Erik ten Hag'ın kurmaya çalışacağı yeni yapı için aynı şekilde büyük bir kangren. Ya ben açıkçası biraz şu noktadayım. Yani Glazer'lara falan kayacağım. O noktaya gitmek istiyorum. Yani ben Ronaldo'nun Erik ten Hag'dan ikna olmadığını düşünmüyorum. Erik ten Hag'ın Ronaldo'yu yok ben istemiyorum noktasında olduğunu düşünmüyorum. Ama Manchester United'ın proje olarak Ronaldo'yu Erik ten Hag'a rağmen ikna edebilecek potansiyelde olmadığını hissediyorum. Yoksa yani Ronaldo Manchester United'dan ayrılıp şu an nasıl bir proje hayal ediyor, nasıl bir şey kafasında kuruyor bilmiyorum ama eğer son bir veda tercih edecek olsaydım yani bu Manchester United'da olurdu. Bu saatten sonra Real Madrid'e geri dönme ihtimali de olmadığına göre hani konuya gerek yok, böyle şeyler de olabilir ama yani olmayacağını biliyoruz en azından. Bence bu yani Manchester'ın kaosunun bitmesi biraz zaman alacak. Bunu Gabby Agbonlahor'da, Roy Keane'de yani Premier Lig'de görüşlerine başvurulan eski futbolcu, yeni gazeteciler de çok dile getirmiş. Yani yeni yorumcular da çok dile getiriyordu. Ya Manchester'ın içinden çıkabileceği bir durum, zaten çok çabuk çıkabileceği bir durum yokken Ronaldo işinin patlaması biraz üzücü oldu. Yani orada Erik ten Hag'ın biraz beynine girip orada neler geçiyor, kafasında neler var, bunları birazcık olsun öğrenebilmek isterdim. Çünkü içindeki yani takımın elinde bulundurduğu hücum çekirdeği, işte Rashford'u, Jadon Sancho'su vesaire, yeni bir yapılanmaya yaklaşımı Ronaldo'lu mu Ronaldo'suz mu? Yani bu kriz onu nasıl etkiliyor? O beni merak ettiğim nokta. Tabii Christian Eriksen geldi. Brentford'da parladı. Manchester United'da. Eriksen'le beraber nasıl bir oyun olacak? Bruno Fernandes hala bu takımın önemli bir parçası. Yani orada enteresan birkaç noktada var. Yani biz hep neyi konuşuyorduk? Manchester United'ın orta saha zafiyetinin takımın geneline yansıyan bir problem yarattığını üzerinden yorumluyorduk. İşte Pogba'sı vesaire. Savunma eksikliği, sadece McTominay'in, Fred'in tek başına savunmaya yetmediği gibi eleştirilerimiz vardı. Şimdi Christian Eriksen, Bruno Faranj FIFA söylemiyle, Ronaldo vesaire, Sancho. Yani sen orada ne bekliyorsun son olarak? Yani Manchester'ı çok uzatmayalım. Bu sezon Manchester yine bize kendini çok konuşturur çünkü. Kaos devam edecek gibi. Yani başarılıyla konuşmak istediğimiz takımı daha çok konuşacağımız için böyle kapatalım. Sana vereyim orada.
Yani United'da ya sen Ronaldo'yu takımda tutmak istiyorsun. 2,5 aydır Frank de Jong transferi bekliyoruz. Yani bir kulüp Frank de Jong'u ikna edemiyor ki. Frank de Jong ile Erik ten Hag'ın arasındaki bağlantı, bağ, hani bu iki ismin birbirine olan yakınlığı çok bariz ortada. Sen gidip Frankie de Jong için bu kadar kendini parçalıyorsun ki Manchester United bu kadar mı bir oyuncuya bağlandı? Evet, Frankie de Jong çok...
Vah benim United'ım, vah benim Manchester'ım, vah diyeceğim. Yani gerçekten onu söylemeyi unuttum. Yani De Jong'u ikna etmek bir yana, adam hani yani ben Barcelona'da oynayamayacağım biliyorum ama United'a da gitmeyeceğim noktasında ki Erik ten Hag'a rağmen. Yani oradan devam et. Bu çok enteresan ya, kulübün düştüğü durumu izah etmek için.
Ya kesinlikle adam, nasıl diyeyim, ya başka bir oyuncu mu yok diyorum artık ben yani. Manchester United için uygun başka bir oyuncu mu yok? Bu kadar mı kilitlendiniz? 2,5 ay zaman kaybı. Evet, hani sen dedin ya Ronaldo'yu ikna edemiyorlar. Abi 3 tane transfer var zaten. Ronaldo'yu bir hoca 3 transferle ikna edebilmeni ben pek düşünmüyorum yani. Gelip Martial'i geri getirip bu sezon patlayacak, İşte sen sabret bakalım diyerek Ronaldo'yu ikna edemezsin. Zaten adamın Şampiyonlar Ligi planları herkes biliyor artık ama çok da bir zaman kalmadı yani, artık kendi yolunu çizecek gibi. Yani United'da da kalsa yine elinden geleni yapar. Bir şekilde yine ayrılık şeyini yakın bir zamanda tekrar duyarız, işler istendiği gibi gitmediyse. Kapatmadan önce ben son bir konuya daha değinmek istiyorum Okan. Newcastle United biliyorsun çok beklentileri yüksekti ama doğru transferler, doğru nokta transferler yapmayı tercih etti. Hala da bir hareketlilik var. Son bir konuda ben şey istiyorum. Everton'ın Dwight McNeil ve James Tarkowski, bana sorarsan ikisi de değerli iki isim. Burnley her ne kadar lig düşmüş olsa bile Burnley'den alınabilecek en iyi iki oyuncuyu aldı Everton. Bence kaosla kapatalım bu programı da haftaya biraz daha ligin ilk haftası geçtikten sonra neşeli, daha verimli takımlara geçeriz. Everton nasıl buluyorsun sen? Sence Frank Lampard şu an, o Richarlison gitti, o gitti, bu gitti, iki tane transfer yaptım diye mutlu mudur?
Yani Manchester'dan Everton'a geçtin, beni daha da bitirdin. Öyle söyleyeyim. Yani Everton taraftarları artık bize bilenmeye başlayacak ama bizden önce Everton'un taraftarlarının kulübün yönetimi biçimine bilenmeye başlaması gerektiği net. İşte bugün hala Lampard'ın açıklamalarını okudum. Hatta haberi girmek istemedim. Yok Dominic Calvert-Lewin'in sakatlığını artık iyice derinden analiz ediyoruz. Bir şeyler hala oradalar. Richarlison gitti. Ya bilmiyorum ya. Everton'ı çok yorumlayabileceğim bir durum yok. Ya gerçekten ne yapmak istiyorlar? Hedefleri ne? Yani Tarkowski zaten çok güzel bir eklenti vesaire, tamam. Ama bu takımın sorunu bu bahsettiğin isimlerle çözülecek sorunlar mı? Yine bir kriz mi kapıda? Ya bilmiyorum. Sen söyle açıkçası. Gerçekten konuşasım gelmiyor Everton'a artık. O kadar yordu ki geçen sezon sonunda beni.
Hocam bu gerçekten senin dediğin çok vahim bir durum. Yani bir bek takviyesi, bir savunmaya takviye, bir de hücum kanat diyelim takviye, ama yani Dominic Calvert-Lewin'le yola çıkılıyor. Biliyorsun Dominic Calvert-Lewin'le de Arsenal Newcastle yazılıyordu. Hiç kimse hamle yapmadı. Çünkü senin dediğin gibi yani sakatlığın derinden mi inceleyeceğiz? Neler olacak, neler bitecek? Gidişat onun gerçekten Jordan Ibe gibi gözüküyor şu an. Yani çok yetenekli, çok iyi bir forvet olmasına rağmen. Onun dışında yani Everton'ı ben sahada görmek istiyorum ya.
Dedin ya, Dominic Calvert-Lewin için işte Newcastle United, Arsenal konuşuldu. Büyük ihtimal fizyoterapi raporu bir geldi. Oyuncuyu biz tanımıyoruz. Bu belge de bize gelmedi. Hadi görüşürüz deyip kapattı telefonu kulüpler. Yani ben o noktadayım artık.
Denklik belgesi çıkmamıştır.
Aynen. Çalışma izni çıkmayacak artık. Adam İngiliz vatandaşı olmasına rağmen o noktaya geldik. O kadar da hadi gömmeyeyim yani. O kadar saygı duyduğum bir oyuncudur. Hani sakatlık her oyuncunun kariyerinde bir darbe yaratabilir, sıkıntı çıkarabilir ama. Yani bakalım Everton'dan ne göreceğiz. Ya sezonun ilk birkaç haftası bizim için bir böyle bir gözlem haftası olacak. Scouting haftası olacak. Scouting demeyeyim de gözlem haftası daha doğru bir tabir. İyice bir izleyip daha doğru tahminlerle karşınızda oluruz zaten. Değerlendirmek istediğin başka bir takım var mı? Yoksa bu ısınma kaydı şöyle 20-25 dakika bandında yeterli mi diyorsun?
Yeterli bence. Yani çok konuşulacak çok şey var. Mesela Manchester City, Haaland'ı falan hiç değerlendirmedik ama zaten onun oyunu bizi değerlendirmek için yol açar. Biz daha çok hani kimleri değerlendirmeyeceksek önden atalım gibi oldu. Yani Tottenham, Arsenal dışarıda tutuyorum ya da diğer işte Nottingham Forest falan, bu sene çok uzun konuşuruz gibime geliyor. Aradan bir Everton, Manchester United çıkarttık, iyi oldu. İstersen kapatabilirim.
O zaman sen yeterli dedin ama ben bu kayda bir son bomba daha sıkıştırayım. Eze Lingard, Lingardinho, West Ham, eski dost geri gelsin, hevesler vesaire derken bir anda Lingard, yok abi ben başka bir macera daha deniyorum dedi. Bir son el salladı herkese. Lingard'ı değerlendir. Bence kapanışı öyle geç.
Çok çılgın bir bağlantı oldu. Lingard olayı büyük bir risk bence. Bugün açıklamalarına girdim. Projeye inanıyorum, planlara güveniyorum. Yöneticiler beni çok istedi falan dedi. Yani şu cümlesi bana çok komik geldi. Nottingham Forest'un yöneticileri ve kulüp sahipleri beni Londra'ya getirmek istediler sözleşmeyi tamamlayabilmek için. Sürekli aradılar, konuştular dedi. Yani West Ham'daki aktif görevinden ayrılan yardımcı antrenörler bile çıktıkları televizyon programlarında Lingard'ın West Ham'a gitmesini istiyordu. Moyes 2 yıldır Lingard'ı istiyorum diyordu. Ne yetmedi de Forest'a gitti. Umarım o United'daki felaket zamanlarını yine unutturur ama West Ham'a büyük ayıp ettiğini düşünüyorum. İhtiyaç da vardı zaten ama öyle bir yol çizdi. Onun yoluna da derinlemesine bakarız. Bu bir açılıştı. İkinci sezonun ilk bölümü. Sezon başlıyor. Prefields da farklı bir şekilde bu sezona girmek istiyor. Daha farklı belki bazı yerlerle işbirlikler olabilir. Şu an aktif olarak konuştuğum arkadaşlarım, sayfalar da var. Belki istatistik tarafına daha çok ağırlık verebiliriz. Belki maç analiz kısmına daha fazla ağırlık verebiliriz. Belki kadro büyüyebilir. Lafı fazla uzatmayayım. Gelecek haftalarda görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.